Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems-i Gilmaban 1400 Hicri Kameri 5 Rebüsani 1443 ve Miladi Takvim'de 11 Kasım 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde Mutfak Kültürü ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Ali Ekber velayeti, Beşar Esad'ın Suriye direnişindeki rolünün önemli ve belirleyici olduğunu söyledi. İran ve Hindistan ikili işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptılar. Zaharova, Amerika'nın İran petrol sevkiyatını çalmak için yaptığı son girişimi sert dille eleştirdi. Türkiye'de Covid-19'dan 497 sağlık çalışanı vefat etti. Hadi el-Amiri, tüm yabancı güçler Irak'ı terk etmeli dedi. Peskov, Putin ve Biden arasındaki görüşmeyi teklif etti. Şimdi haberler.
İran İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber velayeti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bu ülkenin direnişindeki rolü çok önemli ve belirleyici dedi. Velayeti Suriye Bilim Bakanlığı Bessam İbrahim ile yaptığı görüşmede direniş ekseninde özel bir yere sahip olan Suriye son 10 yıldır düşmanlara karşı dimdik ayakta duruyor dedi. Velayeti Amerika'nın kontrolündeki birçok Arap ülkesi Suriye'nin direnmeyi bırakması halinde yardım sözü vermişti. Ancak Suriye direndi ve en ufak bir sapma göstermedi dedi. Ali Ekber velayeti İran ile Suriye arasındaki bilim, akademi, teknoloji, tıp ve benzeri alanlarda işbirliğinin genişletilmesine de vurgu yaptı. Bessam İbrahim de İran ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye'nin çok derin ilişkileri var. Ve Suriye hükümeti ve halkı İslam devriminin lideri İran halkı ve hükümetinin Suriye'ye olan sevgisinin farkında dedi. İran ve Suriye üniversiteleri arasındaki bilimsel ve akademik ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirmesine vurgu yapan Suriye Bilim Bakanı, bu ilişkilerin ve işbirliğinin daha da yaygınlaşacağını umduğunu ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji Sorumlu Yardımcısı, İran bilgi tabanlı şirketler Suriye pazarının ihtiyaç duyduğu laboratuvar ekipmanlarını sağlamaya hazır dedi. Suriye Bilim Bakanı Bessam İbrahim'in çarşamba sabahı, Tahran'daki bilgi tabanlı şirketlerin kalıcı sergisine yaptığı ziyaretin kulesinde İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorana Settari mevcut kapasite gözlerini alanında İran teknoloji firmaları laboratuvar ekipmanları açısından iç pazar ihtiyaçlarının %80'ini karşılamaktadır dedi. Geçen yıl Suriye'ye yapılan ziyareti ve Suriyeli yetkililerle varılan anlaşmalara değinen Settari, İran bilgi tabanlı şirketlerin Suriye'de faaliyet göstermesi çok iyi bir kapasitedir dedi. Ayrıca İran Sağlık Bakanı Behram Enullahi ile Suriye Bilim Bakanı Bessam İbrahim arasında yapılan görüşmede tıbbi malzeme alanında öğrenci eğitimi ve teknoloji transferi konusunda işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, İran ve Hindistan arasındaki ikili işbirliğinin genişlemesine vurgu yaparak iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin seviyesi liderlerin niyetlerine ve aralarındaki ilişkilerin parlak tarihine uygun değil ve bu bir an önce istenilen seviyeye gelmeli dedi. Üçüncü bölgesel güvenlik toplantısına katılmak üzere Delhi'ye giden İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, dün Hintli mevkidaşı Ajit Doval ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki en önemli konulardan biri Çabahar'ın tam olarak kurulmasını hızlandırmaktır. İran İslam Cumhuriyeti kapasitelerini bölgenin kalkınması ve büyümesi için kullanmaya isteklidir ve Hindistan ile güçlü ikili ilişkiler bunun yolunu açabilir dedi. Afganistan'daki gelişmelere ve Batı'nın bölgeyi istikrarsızlaştırma planına da değinen Şemhani, bölgedeki tüm ülkelerin Afgan halkına yardım etmeye ve güvensizlikle mücadeleye katılması gerektiğini vurgulayarak iki ülkenin bu konuda daha fazla işbirliği yapmasını umduğunu dile getirdi. Ajit Doval görüşmede İran ile ikili ilişkilerin önemini vurguladı. Özellikle de ekonomik ve güvenlik alanlarında işbirliğinin genişletilmesi gerektiğine işaretle iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin yetersiz düzeyde olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek engellerin kaldırılması gerektiğinin altını önemli çizdi.
İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi bazı ülkeleri uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede pasif olmakla eleştirdi. Dün 65'ten fazla ülkenin büyükelçileri ve ayrıca Tahran merkezi uluslararası kuruluşların ofis başkanlarının toplantısında konuşan İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, uyuşturucu kaçakçılığı, toplu göç, organize suç, kaçakçılıkla ilgili mal ve terör faaliyetleri İran İçişleri Bakanlığı'nın düzeni ve güvenliği sağlamadaki başlıca sorunları olarak niteledi. İran İçişleri Bakanı son 20 yılda Amerikalıların gelmesinden sonra Afganistan'da haşhaş ekimi ve uyuşturucu madde üretiminin çoğalmasına da değinerek bu narkotik hacmin üretimi ve ihracatı Amerikalıların Afganistan'daki varlığıyla olmuştur ve Amerika bu durumla ilgili hesap vermelidir dedi. Vahidi şüphesiz İran uyuşturucunun önünü almasaydı başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın diğer ülkeleri uyuşturucu maddenin başlıca hedefleri olurdu dedi. İran İçişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti uyuşturucuyla mücadelenin ağır yükünü tek başına taşımamalı. Diğer ülkeler de bu konuda İran'a yardım etmeli dedi. Ülkeler arasında kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele ve göç konularında bilgi alışverişine vurgu yapan Vahidi, bu zararları ortadan kaldırmak için dünyanın farklı ülkelerinin ciddi bir işbirliği iradesine sahip olması gerekiyor dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, nükleer bilim ve teknoloji başta olmak üzere ileri teknolojilerin geliştirmesinin ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için gerekli olduğuna dikkat çekerek, küresel emperyalizm İran'ın bölgesel gücü ve bilimsel gücü ve teknolojisini anlayamamaktadır dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre dün İran nükleer endüstrisinin başarılarının sergilendiği sergiye katılan Muhammed İslami, İran'ın düşmanları İran'ın bilimsel ve teknolojik gücünü oluşturmak için yapılan bu kapsamlı ve cihatçı çabayı anlamak istemiyorlar dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı sözlerine şöyle devam etti. İslami İran düşmanları İran'ın nükleer programının barışçıl faaliyetlerini bozmak için hiçbir çabadan kaçınmadılar. Ama onlar asla komplolar ve baskıcı hamleleriyle İran'ın bu ilerlemesini durduramayacaklar dedi. İslami, İranlı bilim insanlarının şehadetiyle emperyalizmin ilerlememizi engellemeye çalıştı. Ancak Allah'a şükür bu durum nükleer bilim insanlarımızın ve yöneticilerimizin inancını güçlendirdi ve modern bilim ve teknolojide daha ciddi bir atılımı güçlendirdi dedi. İran'ın nükleer endüstrisinin başarılarının sergilendiği ilerleme yolunda başlıklı sergi 13 Aban ve emperyalizme mücadele haftası vesilesiyle bir hafta boyunca Tahran'da sözde Amerikan Büyükelçiliği olan gerçekte ise Amerikan casus yuvasında gerçekleştirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın İran petrol sevkiyatını çalmaya yönelik son girişimini sert dille eleştirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, çarşamba günü Amerika'nın İran petrol sevkiyatını çalma girişimini eleştirerek Amerika'nın sorumsuz politikalarını Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde artan gerilimler olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın yakın zamanda İran petrolünü çalma girişimi hakkında soruşturma açılması çağrısında da bulundu. 3 Kasım 2021'de İslam Devrimi Muhafızları güçleri Umman Denizi sularında zamanda ve etkili bir eylemde bulunarak bir Amerikan gemisinin İran petrolünü bir tankerden çalma operasyonunu engelledi. Aynı zamanda Haliburun harekatını yürüten devrim muhafızları donanması kahramanları tankerin güvertesine inerek kontrolü ele geçirdi ve gemiyi İran karasularına yönlendirdi.
Amerikan ordusu geçen yıl Irak'ta yer alan Ayn Esed Amerikan üssüne İran tarafından misilleme amaçlı olarak düzenlenen füze saldırısında yaralanan Amerikan askerlerine cesaret ödülü verme çabasındadır. Amerikan ordusu bir raporda Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Ocak 2020'de Ayn Esed üssüne düzenlediği füze saldırısının kayıplarını küçümsemek için her türlü çabayı gösterdiğini, şimdi de Amerikan ordusunun saldırıda yaralanan askerlere cesaret madalyası verilmesi için çalıştığına yer verildi. Geçen yıl Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Amerikan terörist güçlerince şehit edilmesine misilleme olarak Irak'taki Ayn Esed Amerikan üssüne balistik füze saldırısı düzenlemişti. Amerika Terör Kuvvetleri Komutanı İran füzelerinin doğruluğuna ve Ayn Esed üssüne yapılan saldırının yoğunluğuna atıfta bulunarak muhtemelen 20-30 uçak ve 100 ila 150 personelimizi kaybederdik dedi. USA Today'e göre füze saldırısında yaralanan yaklaşık 80 asker sadece 30'u cesaret madalyasına layık görülen cesaret madalyasını almak için gerekli belgeleri imzaladı. Ve Amerikan ordusu şu anda yine Ayn Esed'de yaralanan 39 askere de cesaret madalyası verilmesi için çalışıyor.
Birleşmiş Milletler İklim Paktı Başkanı İran Çevre Kurumu Başkanı ile yaptığı toplantıda elektrikli araçların üretimine dahil olmak üzere İslam Cumhuriyeti'nin çevresel önlemlerini memnuniyetle karşıladı. İRNA Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Selacege, Glasgow İklim Zirvesi çerçevesinde Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi Başkanı Spinoza ile bir araya gelerek İran'ın temiz enerji kullanımına yönelik eylemlerini ve siyasetlerini vurgulayarak temiz enerji kullanımının her zaman İran'ın önceliklerinden olduğunu söyledi. Selacege, etkili uluslararası toplulukların çevreyi korumak için birlikte çalışmaya dikkat etmelerini istedi ve uluslararası kurumların da bu konuya özel önem vermesini umduğunu dile getirdi. Spinoza, İran heyetinin toplantıda bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İran gelişme ve ilerleme yolunu izlemeye çalışan petrol zengini kapasitesi yüksek bir ülkedir dedi.
Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Korum, Barcelona COP22 zirvesinin Antalya'da yapılacağını açıkladı. Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Korum, Glasgow'dan sonra Akdeniz'in deniz çevresini ve kıyı alanlarının korunması Barcelona Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı 7 ile 10 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini ve zirvenin temasının mavi bir Akdeniz'e doğru çöpsüz miras bırakmak, biyolojik çeşitliliği korumak, iklim dengesini sürdürmek olarak belirlendiğini açıkladı.
Türk Tabipleri Birliği ilk sağlık çalışanının koronavirüsü sebebiyle yaşamını yitirdiği 17 Mart 2020'den 9 Kasım 2021'e kadar 497 sağlık çalışanının COVID-19 sebebiyle vefat ettiğini açıkladı. Türk Tabipleri Birliği'nin 2 haftada bir çarşamba günleri düzenlediği pandemi bültenlerinin 18.si pandemide sağlık çalışanlarının ölümleri başlığıyla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya tarafından yapıldı. Dünyada sağlığın piyasalaştırılmasının ve pandemiyle mücadelede öncelikli rolün birinci basamak sağlık hizmetleri üzerinden planlanmamasının bedelini sağlık çalışanlarının canlarıyla ödediğini ifade ederek sözlerine başlayan Yerli Kaya, Dünya Sağlık Örgütü'nün Ocak 2020-Mayıs 2021 verilerine göre ortalama 115 bin sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini aktardı.
Türk askerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki görevini bir yıl daha uzatmayı öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilen ve Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen tezkerede Türkiye'nin Rusya ile birlikte oluşturduğu ortak merkezin faaliyetlerine devam ettiği, ortak merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak merkezin görevinin devamı için izin süresinin 17 Kasım 2021'den itibaren bir yıl uzatılmasını içeren tezkere Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı. Türkiye askeri Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.
İki üst düzey Rus ve Kazak diplomat önümüzdeki ay Astana görüşmelerinin İran, Suriye ve Türkiye'ne katılımıyla Kazakistan'ın Nur Sultan kentinde yapılacağını duyurdu. Rusya Cumhurbaşkanı'nın Batı Asya ve Afrika Özelçisi ve Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye konulu 17. Astana süreci müzakerelerinin 20 Aralık'ta Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacağını söyledi. Astana görüşmeleri Suriye'de barışı tesis etmek amacıyla İran İslam Cumhuriyeti'nin girişimi Rusya ve Türkiye'nin işbirliğiyle Ocak 2017'de başlamıştı.
Irak'taki El Fetih Koalisyonu Başkanı hükümetin tüm yabancı birlikleri ülkeden çıkarma konusunu sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. El Sumeri'ye göre Irak parlamentosundaki El Fetih Koalisyonu'nun lideri Hadi El Amiri, çarşamba günü Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ile ikili ilişkileri görüşmek, farklılıkları çözmek ve Irak'ın bu konudaki ciddiyetini göstermek için bir araya geldi. El Amiri, Irak Anayasası'nın Irak topraklarında Iraklı olmayan hiçbir gücün varlığına izin vermediğini, aynı zamanda kendi ülkelerine muhalif silahlı grupların komşu ülkelerin güvenliğine tehdit oluşturmasına da izin vermediğini söyledi.
Filistinli bir grup Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecileri Yardım ve Çalışma Ajansı'nın önünde toplandı ve Amerika'nın ajansa şartlı sağladığı fonu protesto etti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın liderlerinden İsmail Rızvan da mitingde çerçeve anlaşması olarak adlandırılan anlaşmayla ajansın görevlerini atlatmaya yönelik her türlü girişime karşı uyarıda bulundu.
Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü dün akşam Yemen ordusunun Suudi saldırganlarının mevzilerine karşı eşsiz bir operasyon başlattığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Tuğgeneral Yahya Serri, Yemen füze biriminin Asir bölgesinde, Ma'arib'de ve Taiz'in batısındaki Zahran ve El Cenub'da eşsiz bir operasyon gerçekleştirdiğini ve füzelerin hedefleri tam olarak vurduğunu söyledi.
Ve son haberimiz, Rusya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya ve Amerikan başkanları arasında bir görüşme hakkında son çıkan spekülasyonların ardından bu yöndeki iddiaları tekzip etti. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Amerikan Başkanı Biden arasında olası bir görüşme konusunda anlaşmaya varılmadığını söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Yeni Delhi Bölgesel Güvenlik Diyalogları etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, çarşamba günü 3. Yeni Delhi Bölgesel Güvenlik Diyalogları oturumunda İran'ın bölgede sürdürülebilir bileşenleri hakkındaki tutumunu ve bakış açısını dile getirdi. Şemhani, Afganistan'ın Amerika tarafından işgalinin sonuçları ve etkilerini hatırlatarak şöyle dedi. 20 yıl önce Amerika, Afganistan'ı Taliban ve El-Kaide ile mücadele ve terörizme karşı koyma iddialarıyla işgal etti ve sonuçta bu krizde de ülkenin tüm bileşenlerini daha da olumsuz hale getirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Amerika'nın iddia ettiği devlet ve millet kurma senaryosunun gerçekleşmediğini belirterek sözlerine şunları ekledi. Amerika aşağılanmış bir şekilde yenilgiye uğrayarak çaresiz bir şekilde Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldı. Bugün ise Afganistan dağlar kadar sorunlarla karşı karşıya. İşte bu ülkeyi sağlam limana ulaştırmak bizim asli görevimizdir. Yabancıların bölgede güvenliği korumak bahanesiyle bulunması stratejik bir hataydı. Bu hatanın bedelleri ise bölge ülkelerine yüklenmektedir. Afganistan ve Irak bu alanda iki gözle görülür somut örnekler sayılır. Günümüzde bölge ülkeleri ve uluslararası toplum Amerika'nın bölgeyi istikrarlaştırıcı ve güvensizliği arttıran rolünden tamamen haberdardırlar. Siyasi meseleler analisti Kasım Muhip Ali şu değerlendirmede bulunuyor. Amerika ve Siyonist rejim İsrail, bazı bölge Arap ülkelerinin de işbirliğiyle Suudi Arabistan ile beraber hareket ederek bölgede güvenlik çatışmaları, krizler ve gerilimler yaratma amacı peşinden koşmaktadırlar.
Amerika ise 20 yıllık taciz ve işgalin ardından zillet içinde ve skandal bir şekilde Afganistan'dan çekilmek zorunda kalmasına rağmen bölgedeki şom planları ve kriz yaratma arzusu hala devam etmektedir. Bu bileşenlerin incelenmesi bölgede istikrar ve güvenliği bozan faktörler hususunda ortak kavrayışın sağlanması yönündeki ilk adım sayılır. Bu açıdan yeni Delhi oturumunun amaçlarını üç başlık altında incelemek mümkün. İlk husus, bölgede güvenlik istikrarsızlığının ve istikrarı bozan temel unsurlar ve akımlarının nedenlerinin incelenmesidir. Gerçekten Amerika'nın stratejik amaçlarından biri de bölge ülkelerinin Amerika'ya bağlı olarak görülmesidir. Bu yöntemi İngilizler Amerikalılardan önce istediler. Hindistan'da veya Fars Körfezi'nde tefrika ve ihtilaflar yaratarak bölge milletlerinin zenginliklerini ve servetini yağmalamaya odaklandılar. İkinci mesele, bölgede güvensizlik sonuçlarının ve etkilerinin aydınlanması ve ekonomilerin geride kalmasındaki etkisini, ihtilafların ve güven yoksunluklarındaki etkisini, bölge ve komşu ülkelerin dostane ilişkilerini bozmasındaki etkisini ifşa etmektir. Üçüncü husus, bölge ülkelerinin işbirliği çerçevesinde ortak güvenlik stratejilerinin belirlenmesi için yapıcı ve etkin görüşlerin bildirilmesidir. Bu açıdan İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreterinin sözleri ve İran'ın bölgesel istikrar ve güvenliğin korunması hususundaki görüşünü ve bakış açısını aydınlatan açıklamaları iki açıdan ele almak mümkün. İlk husus, dış müdahale ve yabancı güçlerin varlığına ihtiyaç kalmadan bölgesel yakınlaşma ve kolektif güvenlik kavramının ortak kavrayışına dayalı modeli esasen herkes için güvenlik ilkesine yapılan vurgudur. İkinci husus ise Amerika'nın bölgedeki macera perestliğinin hedeflerinin ifşa olunmasıdır. İran İslam Cumhuriyeti tekfirci terör karşısında hem Suriye'de hem Irak'ta direndi. Bu şekilde bölgesel ve küresel barış ve istikrarı korumakta rolünü ifa etmeye çalıştı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Biden hükümetinin nükleer anlaşmayla ilgili çifte standartlı ikilemli yaklaşım etrafında. Amerikan Başkanı Joe Biden, Salı günü İran'a karşı ulusal acil durumu bir yıl daha uzattı. Beyaz Saray tarafından yayınlanan Biden'ın bildirisinde şu ifadelere yer verildi. Bizim İran ile olan ilişkilerimiz hala normalleşmemiştir. Bu yüzden 14 Kasım 1979'da açıklanan ulusal acil durum ve ilgili girişimler 14 Kasım 2022'ye kadar uzatılmaktadır. Amerika'nın İran'a karşı bu hamlesi İran ile 4+1 grubu arasında nükleer anlaşmayı canlandırma konulu 7. tur müzakerelerin 29 Kasım'da Viyana'da gerçekleşeceği bir sırada geldi. Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri döneceği hususunda sayısız iddialara rağmen Biden yönetimi eski Amerikan Başkanı Trump'ın başkanlığı döneminde yoğunlaşan İran'la düşmanlık siyasetleri ve girişimlerini sürdürmeye devam ediyor. 8 Mayıs 2018'de Trump, Amerika'yı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekmiş ve İran'a karşı maksimum baskı kampanyası şeklinde tarihin en sert yaptırımlarını başlatmıştı. O zamanki Amerikan hükümetinin amacı İran İslam Cumhuriyeti'ni Washington'un yasa dışı taleplerini kabul etmeye, yani kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmanın zamanlamasını ve içeriğini değiştirmeye, İran'ın füze kabiliyetini ve bölgesel siyasetlerini de anlaşmaya dahil etmeye zorlamaktı. Ama Trump hükümeti bir nebze bile olsa bu amacına yaklaşamadı. Şimdi de mevcut Amerikan Başkanı Biden, Eylül 2020'de Amerikan başkanlık seçim kampanyası sırasında Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilerek Amerika'nın ulusal çıkarlarına aykırı davranarak ve Amerika'yı daha fazla izole ederek bir hata yaptığını kabul etse de, ancak pratikte Ocak 2021'deki yönetimin başlangıcından bu yana maksimum yaptırımlar şeklinde maksimum baskı siyasetini ve aynı hatayı yapmayı sürdürdü. Halbuki hangi hükümetin nükleer anlaşmayı ihlal ettiğinden bahsetmeden bu kararı aldı ve Amerika'nın anlaşmaya geri dönüşünü İran'ın girişimlerine endeksledi. Washington, İran'a yönelik nükleer kısıtlamalarının genişletilmesinin yanı sıra füze kapasitesi ve İran'ın bölgesel siyasetleri gibi konularına gelecekteki müzakerelere dahil edilmesi çağrısında bulunmuştur.
Amerikan Başkanı Joe Biden, İran'ın tam olarak Berjam'ı uygulamaya dönmesi halinde Washington'un anlaşmaya geri döneceği vaadinde bulunmuştur. Aynı zamanda Biden yönetimi muhtemel herhangi bir anlaşmayı geçici bir anlaşma olarak değerlendirip, anlaşmanın devam etmesinin Amerika'da iktidar başında bulunacak başkanın kararına bağlı olduğunu da belirtmiştir. Amerikan hükümetin İran özel elçisi Robert Malley, Washington'un İran'a yönelik tüm yaptırımlarını kaldırmayı istekli olmadığını ve yalnızca Berjam nükleer anlaşmasına geri dönmek için gerekli gördüğü yaptırımları kaldıracağını açıkça belirtti. Avustralyalı gazeteci ve siyaset uzmanı Caitlin Johnston, Biden'ın İran'a yönelik politikası Trump'ın İran'a yönelik politikasının aynısıdır, diyor. Aynı zamanda Biden yönetiminin Washington'un Berjam anlaşmasına dönme politikasını değiştirme olasılığı konusunda İran tarafına yönelik tehditvari tavırları ve uyarıları Amerika'nın Tahran üzerindeki siyasi baskıyı artırarak tek taraflı bir anlaşmanın önünü açmak istediğini gösteriyor. Amerika, daha doğrusu İran'ın Berjam Anlaşması yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi karşılığında yaptırımların bir kısmını kaldırılmak veya askıya alınmak suretiyle İran'a asgari tavizlerin verildiği bir anlaşma sağlamak istiyor. Biden tarafından İran'a karşı acil durumun uzatılması aslında Washington'un İran'a yönelik politikasının değişmediğine dair bir başka işarettir. Son 40 yılda ister cumhuriyetçi ister demokrat olsun çeşitli Amerikan hükümetleri tarafından izlenen bu politika, geniş çaplı siyasi ve propaganda kampanyaları ve askeri tehditlerin yanı sıra artan yaptırımlar ile beraber oldu. Ancak İran'ın bu düşmanca eylemleri, Amerika'nın zorlayıcı tutumlarına karşı azami direnç ve direniş politikası devam etti. İran'ın bu düşmanlıklara kararlı tepkisi, Washington'un İran'la başa çıkmakta her zaman başarısız olmasına neden oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 20 Aban 1400 Hicri Kameri 5 Rebiyusane 1443 ve miladi 11 Kasım 2021 Perşembe. ...35 yıl önce bugün Hicri Şems'i 20 Havan 1365'te İran'ın önde gelen mücadeleci fakih Seyyid Ebu'l-Fazl Hüsroşahi vefat etti. İran'ın Tebriz kenti ve Kutsal Necef-i Eşref'te tahsilini sürdürdükten sonra iştihad ve fakihlik makamına ulaşan Seyyid Ebu'l-Fazl Hüsroşahi Tebriz'de Rıza Han'ın baskıcı döneminde babasının yanında İslami ahkam ve talim, terbiyeyi yaymak ve halkı aydınlatmaya çalıştı. Hicri Şems'i 1324'te Azerbaycan'da demokratların hakimiyeti sırasında eski Sovyetler Birliği'ne bağlı hükümdarlara karşı mücadele etmeye başlayan Seyyid Ebu'l-Fazl Hüsroşahı ilahi ahkamın tebliğ edilmesi ve dini düşüncelerin yayılmasından dolayı despot Pehlevi rejimince baskı altına alındı. ...132 yıl önce bugün Hicri Şems'i 20 Haban 1268'de İranlı ünlü fakih ve araştırmacı ve muhaddis Molla Ahmed Huini Kazvini 68 yaşında Hakk'a yürüdü. İran'ın Kazvin kentinde ilk eğitimini bitirdikten sonra İsfahan'a giden Molla Ahmed Huini Kazvini İsfahan'daki alemlerin derslerinden feyzir aldı ve yüksek eğitimini sürdürmek için Irak'a gitti. ...115 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Rebiyusane 1328'de Tebriz'den Tahran'a hareket eden Meşrutiye Hareketi'nin önde gelenleri olan Sattarhan ve Bagırhan Zafer'le Tahran'a geldiler. Bu özgürlük ve bağımsızlık yanlısı mücadeleciler Tebriz kentinin Muhammed Ali Şah döneminde muhasara edilmesi sırasında bu kent halkının yardımlarıyla 11 ay boyunca eşsiz bir direniş göstererek Tebriz'i korudular ve devlet güçlerinin saldırılarını yok ettiler ve ardından Tahran'a gittiler. Sattarhan ve Bagırhan cesaretle Meşrutiye Hareketi'nde birer mücahiddiler ve kendi adlarını İran'ın altın tarih sayfalarında da yazdırdılar. ...176 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Rebiyusane 1267'de Farsça yazılan Vakai-i İttifakiye gazetesi Tahran'da yayınlandı. Bu gazete Gacar Nasreddin Şah saltanatı döneminin 3. yılında kifayetli sadrazamı Mirza Takihan Emirkebir'in emri üzerine yayınlandı. Bu Farsça gazetenin yayın yönetmeni Hac Mirza Tezkereci idi. Bu gazetede yayınlanan haberler Emirkebir'in denetiminde derleniyordu. Bu gazetedeki haberler İran ve dünyadaki gelişmelerle ilgiliydi. ...39 yıl önce bugün 11 Kasım 1982'de soykırıcı rejim İsrail'in mütecaviz güçlerin Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeki komutanlık karargah Lübnanlı Mücahit Şehit Ahmet Kasir tarafından yok edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Temel gıda maddeleri zam dalgasında başa çekecek.
Karar.
Kılıçdaroğlu, iktidarın vatandaşa tasarruf edin önerisine tepki gösterdi.
Milli Gazete.
Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AKP'yi uyardı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Erdal Sağlam 9 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde enflasyon düşmeden her asgari ücret yetersiz kalır başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Açıklanmasına daha 1,5 ay olmasına rağmen yıl başında yapılacak asgari ücret zammı gündem olmaya devam ediyor. Enflasyon düşmediği sürece ne kadar yüksek zam yapılırsa yapılsın dar ve sabit gelirlinin durumunun düzeltilemeyeceği ise göz ardı ediliyor. Yıl başında yüksek oranda %30'un üzerinde asgari ücret zammı yapılacağı tahminine ben de katılıyorum. Buna ilişkin haberleri henüz Kasım ayı gelmeden iktidara yakın gazete ve televizyonlarda duymaya başladık diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Daha sonrasında tartışmaya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. İktidar temsilcileri yılbaşında asgari ücrete yüksek oranlı zamlar yapılacağını, ücretlilerin vergi oranlarında indirim yapılacağını, emeklilikte yaşa takılanlara imkan sağlayacak yollar araştırıldığını, 3600 ek göstergenin verilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını anlatmaya başladılar. Farkındaysanız bu konuşulanların bir kısmı uzun süredir zaten gündemde yer tutmuş çalışan haklarıyla ilgili, bir kısmı ise zaten AKP'nin söz verip yapmadığı çalışma hayatı haklarını içeriyor. Bir başka açıdan bakarsak kış aylarında çok zorlanacağı açıkça gözüken dar ve sabit gelirli kesimin büyüyecek şikayetlerini bir ölçüde dengelemek istedikleri de söylenebilir. Belki de en geç Ocak ayında yapmaları gerekecek yüksek oranlı doğal gaz ve elektrik zamlarının yaratacağı tepkiyi de şimdiden yumuşatmaya çalışacaklardır. Kim bilir? Eğer bu zamları da şimdiden yapmış olsalar, yıl sonunda açıklanacak enflasyon çok daha yüksek gerçekleşecekti. Yıl sonu için %20'nin üzerinde bir enflasyon görmemiz zaten kaçınılmaz olacak. İyi de bu bekletilen zamları sonunda mecburen yapmak zorunda kalacaklar. Yani enflasyonun üzerinde verdik diye övünecekleri ücret zamları 2022 yılı başlarında gelecek yüksek oranlı zamlarla zaten erip gidecek. 2022'nin ilk yarısında baz etkisi de kendilerine yardım etmeyecek. Yıllık enflasyon oranları artmaya devam edecek. Kısacası %40 zam verseler bile geçmiş mağduriyetleri de hesaba katarsak 2022'nin en geç ortası geldiğinde verdikleri zamma rağmen çalışan yılbaşındaki haline geri dönmüş olacak. Mevcut iktidarın çalışanları hatırlamış gibi görünmesinin en büyük nedeni tabii ki anketlerde gözüken büyük oy kaybı. Aksi takdirde 20 yıllık ekonomik anlayışında inşaatçılar başta olmak üzere kendisine yakın sermayeye büyük kazançlar sağlarken çalışan kesimini bu kadar mağdur etmezdi. Şimdi de üzerinde çalışılan formüllerin çalışanı biraz gözetirken işverenleri mağdur etmeyecek biçimde olduğunu görüyoruz.
Aslan Tekin 9 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde erken seçim işaretleri fazlasıyla var başlıklı yazısına yer veriyor. Halka bu kadar ağır zamlar yüklenmesi seçim hazırlığı görünüyor. Bütün ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar yıl başında aylıklara da gözle görülür zammın yolunu açıyor. İğneden ipliğe, her şeye zincirleme, zam ister istemez üreticilere aktarılması gerekiyor. Yoksa halk homurdanmaya başlar. Diktatör de olsalar, demokratik seçimle de gelseler, iktidarların en büyük korkusu halkın aç kalmasıdır diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye'de 2002-2019 yıllar arasında, yani AK Parti iktidarında, geçim sıkıntısı yüzünden 5.806 kişi intihar etmiş. Son iki yılın intiharlarının istatistikleri de zaman zaman veriliyor. Sayı 6.000'i geçiyor. Zamlar ve yılbaşında ücret artışları erken seçimin işareti görülüyor. Para havadan gelmeyecek. Zam yapacaklar ki para toplasınlar. Ne petrolümüz var, ne doğalgazımız, ne sanayimiz. Bize para getirecek seviyede. Tarım zaten bitik. Mazotu, gübresi, kredisi derken insanlar şaşkın. Düşünün. Tarım ülkesi olduğumuz halde tarım ürünlerini bile ithal ediyoruz. Erken seçim derken, Anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kişinin ancak iki defa seçime katılacağı yazılı. Anayasanın 116. maddesinin 3. fıkrasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması halinde daha önce iki defa seçilmiş olmasına bakmaksızın Cumhurbaşkanı adayı da yeniden seçimlere girmeye hak kazanabiliyor. Bazı anayasacılara göre bu madde de 3. defa seçilmenin önünü açmıyor dese de iktidar tutacak bir kulp bulduğu için seçime gitmekte tereddüt etmez. Zamanında yapılacak seçimlerde bir handikapla 2023'te girerken yeniden zam furyası ve yeniden ücretlerin artışı olacak ki bu artık yetti gayri dedirtir. Bütçe açığı kapatılamayacak noktaya gelir. Dış borçlar üst üste biner. Ödenecek faizlerin rakamlarındaki sıfırlar sayamazsınız bile. Saray bu riski göze alabilir mi? Akla gelmeyen bir husus. Önceki akşam bir yayında saraydaki zatı da iyi tanıyan, milli görüşten gelme bir isimle beraberdim. Kuliste son zamanlarda tartışılan sağlık meselesini sordum. Yüz yüze geldiğinde de bir şeyleri fark ettiğini söyledi. Başka bir noktaya dikkat çekti. Zatı muhteremin sarayda çok göze batan yavaş hareketleri ve duraksamaları sırasında korumaların hemen devreye girmesini kim servis etmiş olabilir diye sordu. Sonra bu görüntüyü saray AK Parti içinden birileri dışında kimse çekemez ve servis edemez. Bilerek sızdırdılar, mağduru oynayacaklar. Erken seçimin bir işareti de budur dedi. Sahi çok kızmış göründükleri saray içinden çekilmiş o görüntüleri servis edeni buldular mı? Emeklilikte yaşa takılanlar için ışık yaktılar. 5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor.
Mehmet Ali Berçin 9 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde Türkiye küresel enflasyonun kaybedeni mi, kazananı mı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Fiyat yükselişleri yavaşlasa da ürün fiyatları ya düşmüyor ya da düşeceğine dair umut vermiyor. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil dünyadaki başlıca merkez bankaları bu fiyat yükselişlerinin bir defaya mahsus olduğunu ve enflasyonu artırmayacağını iddia ediyorlar. Soru, 2022'de bugün görülen bazı tedarik sorunları aşılır ve ulaşım tıkanıklıkları da giderilirse toptan eşya fiyatları düşer mi diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Düşmez diyenlere soruyu dönüştürerek soralım. 2022'de bugün görülen bazı tedarik sorunları aşılır ve ulaşım tıkanıkları da ortadan kalkarsa toptan eşya fiyatları sabit mi kalır yoksa yükselir mi? Eğer toptan eşya fiyatları bu yıl artacağı kadar arttı, gelecek yıl artmaz veya düşer cevabı veriyorsanız, siz de merkez bankaları gibi fiyat artışlarının bir defalık olduğuna inanıyorsunuz demektir. Bu görüşe göre enflasyon bir defaya mahsus ve geçici niteliktedir. 2022'de fiyatlar artar diyenleri biraz bekletelim ve fiyat artışlarının başladığı günlere geri dönelim. Salgın başlayıp küresel düzeyde kapanmalar başlayınca üretim, tüketim ve dış ticaret hacimlerinde büyük düşüşler oldu. Hatırlayalım, Mart-Mayıs 2020 tarihleri arasında petrolün varil fiyatı 25-35 dolar arasında seyretmişti. Bu iki aylık sürede talep düşüşleri neredeyse her üründe yüksek oranlarda fiyat düşüşlerine sebebiyet verdi. Fiyatlardaki bu düşüş üreticileri tedirgin etti ve düşmüş üretimi biraz daha düşürdü. Üreticiler üretecekleri ürünlerin satılabileceğinden emin olmadıkları için ham madde, ara mal ile makine ve teçhizat taleplerini de düşürdüler. Talepteki aşırı düşüşlere üretim de 2 aylık ara ile karşılık verdi. 2 aylık tereddüt döneminden sonra üretim tekrar başladığında hem rutin taleplerin karşılanması hem de kapanma dönemindeki satın alma açıkları kapatılmaya çalışıldı. Diğer bir deyişle 12 aylık talebe göre yapılanmış üretim tesislerine kapanmanın etkisiyle 14 aylık talep gelmeye başladı. Bir de görüldü ki üretim talebe yetişmiyor. Ürün ne olursa olsun serbest piyasa ortamında talep miktarı az miktarından yüksekse fiyat artışları başlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zaferiye Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 130. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümde ele aldığımız İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nda silahlı kuvvetlerin konumu ve görevlerine ilişkin görüşünü gözden geçirmeye devam edeceğiz.
Geçen bölümde İmam Hümeyni'nin tarihi ve ilahi vasiyetnamesinin bir bölümünü silahlı kuvvetlere ayırdığını ve silahlı kuvvetlerin nizamın güçlü kolu ve vatandaşların huzur ve güvenliğini koruyan bir kuvvet olduğunu belirterek hükümetten ve meclisten silahlı kuvvetlere ciddi özen ve ilgi göstermelerini istediğini beyan ettik. Yine dedi ki, İmam, silahlı kuvvetlerin önemini beyan ederken süper güçlerin bu kuvvetleri bazı ülkelerde hükümetleri devirmek ve darbe yaptırmak gibi durumlar için kullandığını ve silahlı kuvvetlerin başında pak ve sorumlu komutanların bulunması bu tür durumlara müsaade etmeyeceğini vurguladı. Şimdi bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde silahlı kuvvetlerin hakkındaki tavsiyelerini paylaşmaya devam etmek istiyoruz.
İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde sorumlu ve vatansever komutanların İslam inkılabını ve dayatılan 8 yıllık savaşta ülkeyi savunmakta ifa ettikleri rolün önemine işaretle silahlı kuvvetlerin hem savaş cephelerinde ve iç arenada şirretleri ve komploları etkisiz hale getirmekte bu rolünü takdirle karşıladığını belirterek şöyle yazıyor. İran'da halkın eliyle gerçekleşen çağın bu mucizesi, yani İslam inkılabında sorumlu ve pak ve vatansever komutanlar ve silahlı kuvvetler önemli payı vardı. Ve şimdi de Saddam'ın Amerika ve diğer güçlerin yardımı ile dayattığı savaşta saldırgan Bağız ordusu ve güçlü hamileri ve işbirlikçileri hem siyasi ve hem askeri açıdan hezimete uğramalarında yine silahlı kuvvetlerimiz halkın cephelere sınırsız destekleriyle bu büyük iftihara imza attılar ve İran'ı onurlandırdılar. Silahlı kuvvetler ayrıca İslam Cumhuriyeti nizamını devirmek için seferber olan Doğu ve Batı'ya bağlı kuklaları, şirretini ve komplolarını, bu kuvvetlere yer alan gençlerin güçlü elleri ve cesur İran milletinin destekleriyle etkisiz hale getirdiler. Yine şu fedakar gençler, aileler geceleri rahat uyusun diye sabaha kadar nöbet tutuyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun.
İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde silahlı kuvvetlere millete istiklal ve özgürlük sunan ve zulüm ve bağımlılıktan kurtaran İslam'a bağlı kalmalarını ve bunda direnmelerini tavsiye ederek şöyle buyuruyor. Ben fani dünyada hayatımın son günlerinde tüm silahlı kuvvetlere şefkatle vasiyetim, istiklal ve özgürlüğün yegane mektebi olan ve Allah-u Teala bu mektepte herkese hidayet nuru ile İnsani yüce makama davet eden İslam dinine bugün olduğu gibi vefakar kalmakta direnmeleridir. Zira İslam dini sizi, ülkenizi ve milletinizi kendilerine köle yapmaktan ve aziz milletimizi ve ülkemizi geride bırakmak ve sırf tüketici piyasaları yapmak ve zulümlerine boyun eğirmekten başka hiçbir amaçları olmayan zorba güçlerin sultasından kurtarır. Sizler velev ki sorunlarla beraber olsun, izzetli ve şerefli yaşamayı, velev ki hayvani refahla beraber olsun, ecnebilerin kölesi olarak yaşamaya tercih edin.
İmam Hümeyni, silahlı kuvvetleri, Doğu ve Batı yandaşı olan politikacıların komplolarına ve silahlı kuvvetlerin gücünü kullanarak İslam Cumhuriyeti nizamını devirmeye çalışanlara karşı uyanık olmalarını ve savaş cephelerinde ve İslam aşkıyla fedakarlıklarda bulunan silahlı kuvvetleri, benzer komploları ile İslam'dan ve milletten ayırarak Doğu veya Batı'nın kucağına düşürmemelerini ve onların fedakarlıklarını yok etmelerine müsaade etmemelerini tavsiye ediyor.
İmam Hümeyni bu bağlamda şöyle buyuruyor. Benim silahlı kuvvetlere ömrümün şu son adımlarında kardeşçe tavsiyem genelde şöyle ki, ey İslam'a karşı aşk besleyen ve Allah'a kavuşma aşkı ile cephelerde fedakarlık yapan ve ülkede değerli çalışmalarını yürüten kardeşlerim. Uyanık olun, zira Doğu ve Batı yandaşı profesyonel politikacılar ve siyasi aktörler ve perdenin ardında gizlenen sinsi eller, ihanet silahlarının keskin tarafını her yönden ve herkesten ziyade siz aziz kardeşlerimize yöneltir ve büyük fedakarlıklarla inkılap zaferi ulaştıran ve İslam'ı ihya eden, sizlerden yararlanarak İslam Cumhuriyeti nizamını devirmeye çalışır ve sizlere İslam adına ve vatana ve millete hizmet etme adına İslam'dan ve milletten ayırır ve iki süper güçten birini kucağına atar ve türlü siyasi hilelere İslami ve milli görünüm kazandırarak tüm fedakarlıklarınızı da boşa çıkarmaya çalışır.
İmam Hümeyni, silahlı kuvvetlere Doğu ve Batı bloklarından birine bağımlı hale gelmemek için orduya Amerika, Sovyetler Birliği ve onların uydusu olan ülkelere askeri öğrenci göndermekten kaçınmalarını ve bu iki güce bağımlı olmaktan kurtulmalarını tavsiye ederek şöyle diyor. Bizim bunca yapay geri kalmışlığımız ve ecnebilerin büyük sanayilerine bağımlı hale getirmiş olmamız inkar edilemez bir gerçektir. Ancak bu, bizim ileri bilim ve teknolojilerde iki süper güçten birine bağımlı olmamız gerektiği anlamına gelmez. Hükümet ve ordu, askeri öğrencileri, büyük sanayileri olan ve sömürücü olmayan ülkelere göndermeye çalışsın ve Amerika ve Sovyetler Birliği ve bu iki gücün uyduları olan ülkelere göndermekten kaçınsın. Bu tutum, bir gün bu iki süper güç, hatalarını anladığı ve insaniyet ve insanseverlik ve başkalarının haklarına saygı gösterme yoluna girdikleri güne kadar veya inşallah dünya mustazafları ve uyanık milletler ve sorumlu Müslümanlar onlara haddini bildirdikleri güne kadar devam etmelidir.
İmam Hümeyni ayrıca ülkenin savaşı yönetmek için ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatı üretmek ve İranlı genç yetenekleri geliştirmeyi silahlı kuvvetlerin Doğu ve Batı'dan bağımsız olmasına ve ülkenin bu aranda bağımsızlığını da düşmanlara dilenmekten kurtaran ilahi hibe olduğuna vurgu yaparak şöyle buyuruyor. Şunu bilin ki ileri teknolojilerde ihtiyaçlarınız için başkalarına elinizi uzatıp ömrünüzü dilenmekle geçirirseniz hiçbir zaman yenilikçi olamazsınız ve yeni icatlar içinde yeteneklerimiz gelişemez. Nitekim şu iktisadi yaptırımlardan sonra hiçbir şeyi yapamayacaklarını da düşünenler ve fabrikaların açılmasından umudunu kesenler kafalarını çalıştırmaya başladı ve şimdi ordumuzun birçok ihtiyacını bertaraf etmeye başladı. Üstelik bu savaş ve iktisadi yaptırımlar ve ecnebi uzmanların ihraç edilmesi de ilahi bir hibeydi ve biz bundan gafildik. Şimdi eğer hükümet ve silahlı kuvvetler küresel zorbaların ürünlerini boykot eder ve kendi emekleriyle üretime başlarsa ülkemiz kendini yeter hale geleceği ve düşmandan dilenmekten kurtulacağı kesindir.
İmam Hümeyni, ülke en ağır uluslararası yaptırımlar altında bulunduğu savaş yıllarının deneyimleri ve İranlı genç uzmanların kendi imkanları ile ve yabancı örneklerinden çok daha düşük maliyetle ihtiyaç duyulan askeri teçhizatı üretmelerine işaretle, silahlı kuvvetlere iman ve iradeleriyle en büyük işleri yapabileceklerini ispat etmelerini tavsiye ederek şöyle diyor. Hepiniz uçak ve diğer ileri teknolojileri üreten birçok fabrikayı İranlı uzmanların yeniden çalıştıramayacağını ve tüm eller doğu ve batıya uzandığı bir sırada bu uzmanlarca yeniden çalıştırıldığını gördünüz. Bizim aziz gençlerimiz iktisadi kuşatma ve dayatılan savaşa karşın birçok askeri gereksinimlerimizi çok daha ucuza üreterek istedikleri takdirde her işi başarabileceklerini ispat etti.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zaferi Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 130. bölümünün sonuna geldik.
Programımızı ve yine diğer programlarımızı www.parsi.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bize iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizlere İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleri ile tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlere Doğu Azerbaycan halkı kültürü ve bazı yöresel yemeklerini aktarmaya çalışacağız.
Tarihi bir toprak olan Azerbaycan'ın inişli çıkışlı tarihi her zaman ahalisinin onurları ile doludur. Bu bölge çok eski zamanlarda Med toprakları vardığından Ahamenişliler döneminde Ahameniş İmparatorluğun bir parçası olmuştur. İslam'ın ardından İran'ın en önemli illerinden biri olmuş ve Sasanilerin devrilmesiyle her zaman önemli tarihi olayların merkezi olmuştur. Günümüzde de İran'ın çağdaş tarihinde çok önemli roller üstlenmiş ve bu topraklarda birçok cesur vatanseverler yetişmiştir.
Anlatılan rivayetlere göre Makedonyalı İskender döneminde bu bölgenin valisi olan İranlı Atopart bu bölgede hükümranmış. Atopart ise ateşin koruyucusu anlamındadır. Böylece bu bölge önce Atropatikan olarak tanınıyormuş. Bu isim zamanla Azerbaycan ve Azerbaycan'a dönüşmüştür. Azerbaycan, tarihi İran topraklarının kuzeybatı kesiminde bulunuyor ve büyüklüğü nedeniyle doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştür. Bugün ise merkez kenti Tebriz olan Doğu Azerbaycan iline gideceğiz.
Tarihi Tebriz kentindeki ilk yazılar M.Ö. 705 ila 722 yılları arasında hüküm süren Asur Kralı 2. Sargon dönemine ait kitabedir. 2. Sargon, söz konusu kitabede Tebriz kentine büyük, bayındır ve iç içe kalesi bulunan bir kent olarak tanıtıyor. Bu kent, tarih boyunca çeşitli krallar tarafından başkent olarak seçilmiştir. Günümüz Tebriz kenti ise eski Tevrej kentin harabeleri üzerine bina olmuştur. Tevreş bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden ve doğu ile Baltaren Köprüsü olarak büyük öneme sahiptir.
Güzel Tebriz kenti sıcak ve kuru yazları ve çok soğuk kışları vardır. Bu ilin misafirperver halkı Azerice konuşurlar. Fakat Karingak gibi bazı köylerde Tatça ve Arasbaran bölgesinde de Kürtçe konuşulur. İlin Kahir çoğunluğu Müslümandır, azınlığı ise genelde Ermeni ve Gregori olan Hristiyanlar ise Tebriz'de yaşarlar.
Doğu Azerbaycan ili ve Tebriz kentinin eğlenceli ve güzel mekanlarından Tebriz'de El Gölü ve Gök Mescid, Arasbaran Ormanları ve Osku kentinde Kendovan Kasabası, Kaliber'de Babek Kalesi'ne değinebiliriz. Bu arada unutmadan Tebriz kentinin Kapalı Çarşısı da kentin en çekici turistik merkezlerinden biridir. Bu çarşı dünyanın en büyük tuğla çarşısıdır ve 1 kilometre kareden daha fazla alana sahiptir. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kayıtlara alınan Tebriz Kapalı Çarşısı, kentin en güzel tarihi eserlerinden de biridir. Tebriz kentinin eski dönemlerde İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle bu kapalı çarşısı da çok işlek olmuştur ve günümüzde de birçok modern ve her biri mimari eser sayılan büyük AVM'lerin de olmasına rağmen hala kentin en büyük alışveriş ve ticaret merkezi olma önemini korurken birçok turisti de kendini hayran bırakmaktadır.
Tebriz'in turistik cazibeleri ve mekanları bu kentin tarihi ve uzun geçmişini bizlere gösteriyor. Fakat sadece bu mekanlar değil, yöresel yemekleri de bu kentin uygarlığı ve kültürünü gözler önüne sermekte büyük payı vardır. Tebriz, İran'ın en leziz kentlerinden biridir. Zira tüm zevkleri hayran bırakacak kadar zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Üstelik Azeri Türklerin elleri yemek pişirmeye çok yatkın olması da pişirilen çeşitli yemeklerin daha leziz olmasını sağlar. Çeşitli aşlardan köfte, dolma, tatlılar ve helvalara kadar. Leziz aşlardan ayran aşı, erişte aşı, alabaş aşı ve yoğurt geriye aşına değinebiliriz. Bilindiği gibi aş, çorbaya benzeyen fakat daha yoğun ve besleyici bir yemektir. Çok çeşitli tatlılarda da Tebriz kurabiyesi ve Latife kurabiyesine, Nuga, İris, Marağa kentinin sucuğuna değinebiliriz.
Fakat bu arada Tebriz yemekleri deyince tüm İran'da hemen akla Tebriz köftesi geliyor. İran'da köfte demek ezilen ve kırılan demektir. Bu yüzden bu yemeğin eti eskiden taş havanlarda ezildiği için ona köfte deniliyor. Köfte tüm Batı Asya bölgesinde pişirilir fakat Tebriz köftesinde kullanılan malzeme diğerlerinden farklıdır. Artık günümüzde makineye çekilen et, hububat ve otlardan oluşuyor. Eski zamanlarda taş havanlarda et ezilince malzemeler de ona katılıyormuş.
Bu farklı köfte, yani Tebriz köftesini hazırlamak için gereken malzemeye gelince dana ve koyun eti karışımı 500 gram kıyma, İran'da tere olarak bilinen ve Türkiye'de yaprak soğanına benzeyen ottan 100 gram, yine İran'da merze denilen hoş kokulu ottan 100 gram, düz bir yemek kaşığı kurutulmuş kekik, yarım su bardağı pirinç, yarım su bardağı lepe, 3 adet soğan, 1 yumurta, 1 adet patates, domates salçası, 2 yemek kaşığı, tereyağı 50 gram, 10-15 adet kuru kayısı,
kızamık 3 yemek kaşığı, et baharatı veya köri baharatı, zevke göre zerdeçal, tuz ve karabiber.
Şimdi Tebriz köftesine yapılışına geçelim. Makinede yapışkan haline gelene kadar iyice çekinen kıymayı dinlenmek için buzdolabına kaldırın. 2 saat önceden suda ıslattığınız lepirleri soyulmuş patateslerle birlikte 2 bardak su ile tamamen pişirin. Yine lepeler gibi daha önceden suda ıslattığınız pirinci de 2 bardak su ve biraz zerdeçal ile birlikte hafif pişirin. Pirinçlerin tam pişmemesi gerekiyor. Soğanları küp doğrayın ve köfteleri de pişirmek istediğiniz büyük bir tencerede kızartın. Altın renginde olunca tencereden alın. Salçanın kokusunu almak için aynı tencerede tereyağı ve baharatla birlikte çevirin. Üzerine kalın rendelenmiş ve suyu tamamen alınmış bir soğanın suyunu ekleyin ve 1,5 litre su ile kaynatın. Diğer yandan kızartılan soğandan 2 yemek kaşığı alın ve 1 kapta kuru kayısı ve kızamık ile karıştırın. Bu arada pişen ve suyunu çeken lepe ve patatesi iyice ezin. İçine yarı pişmiş pirinç, ince doğranmış otlar ve rendelenerek suyu sıkılan soğan, yumurta ve kızartılmış soğandan geri kalanları tuz ve karabiber ve zerdeçalı ekleyerek homojen bir harç oluncaya kadar karıştırın.
Şimdi harcınızdan portakal kadar alın ve elinizde yuvarlayın. Ortasını açın ve içine kayısılı malzemeden koyun ve kapatın. Yine tam yuvarlak olana kadar elinizde çevirin. Büyük bir portakal kadar olan köfteleri daha önceden salçayla hazırladığımız sosun içine koyalım ve sostan da köftelerin üstüne gezdirelim. Köftelerin başta yaklaşık 10 dakika kapağı açık şekilde kaynamasına izin verin. Ardından yaklaşık 45 dakika kapağını kapatarak kısık ateşte pişirin. Tebriz köftesi hazırdır. Servis tabağını alarak ekmekle afiyetle yiyin.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde size Doğu Azerbaycan ilinin bazı geleneksel yemeklerini paylaştık. Fakat gelecek sohbetimizde yine Doğu Azerbaycan ve yemekleri hakkında da konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda bizleri www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 29. hikmetli sözünde dindarlık ve zühd ile ilgili çok ince bir konuya değinerek şöyle buyuruyor. Sen gün ve yılları geride bıraktığında ve ölüm ve sana yöneldiğinde o zaman ölümle görüşmen ne de çabuktur. İnsan doğduğu andan itibaren hayatından geçen her an ömrünün varlığı ve sermayesinden sürekli azalıyor. Aldığı her nefes onu yaşamın son çizgisine biraz daha yaklaştırıyor. Zira insanın ömrü kısıtlıdır ve sonunda bir gün sona erecektir. Tıpkı yakıtı sürekli azalarak sönmeye yüz tutan ve eninde sonunda sönen bir lamba gibi. Günlerin durmaksızın hızlı ve çabuk geçmesi ölüme kadar devam eder ve diğer yandan ise kazalar, yangınlar veya yaşın ilerlemesiyle insanın zayıflamasına ve güçsüzleşmesine sebep olan çeşitli hastalıkların yaşanması ister istemez insanın sağlığını tehlikeye düşürür ve insanın yaşamını önemli ölçüde etkiler. Başka bir ifadeyle insanın hayatın sonuna doğru hareket etmesi ve olayların insana doğru gelişme süreci ölümle yüzleşmeyi daha da hızlı kılıyor. Tıpkı iki şeyin farklı iki noktadan birbirine doğru harekete geçmesi gibi. Bu durumda muhakkak daha çabuk birbirine ulaşırlar. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 29. hikmetli sözünde bu hız ve ölüm anının gelmesi konusunda herkesi uyararak şöyle buyuruyor. Sen gün ve yılları geride bıraktığında ve ölüm de sana yöneldiğinde o zaman ölümle görüşmen ne de çabuktur. Kutsal İslam dininin yetiştirme ilkelerinden biri, özellikle de çok değerli Nehcül Belaga'da da ifade edildiği gibi sürekli ölümü hatırlamaktır. Ölüm yaşamın sonu değildir. Ölüm insanın bu fani dünyadan yolculuğudur. Kendi ölümü konusunda gafil olan insan sanki dünyevi hayatın ebedi olduğu gibi onunla uğraşır. Bu yüzden ahiret için hiçbir azık biriktirmez. Halbuki ölüm inkar edilemeyen bir gerçektir ve akıllı insan sorunu çözmek için meseleyi silmez. Böyle bir insan kendini ölüm yolculuğu için hazırlar. Zira tek kişilik bir yolculuktur ve berzah ile kıyameti beraberinde getirir. Bu yüzden hazırlıklı olmak gerekir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam ölüm için hazır olmanın en iyi yolunun ölümü hatırlamak olduğunu belirtiyor. O Hazret ayrıca Nehcül Belaga'nın 28. hutbesinde dünyanın kısa ve fani olduğuna işaretle dünyanın ahirete göre bir andan fazla olmadığını ifade ederek şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki dünya yüzünü çevirmiş ve ayrılığı duyurulmuş, ahiret ise yönelmiş ve aşikar olmuştur. Bilin ki bugün hazırlık ve idman günüdür ve yarın ahiret yarış günüdür. Kim yarışı kazanırsa ödülü cennettir ve kim geride kalırsa cezası ateştir. Bilin ki sizler bugün ümit, arzu günlerinizdesiniz. Ardındaysa ecel, ölüm var. O halde eceli gelmeden ümit günlerinde salih ameller işleyene, şüphesiz ki ameli fayda verir ona. Eceli zarar vermez ona. Ama eceli gelmeden ümit günlerinde ihmal ederse, Allah'ın kullarına yardımda, Allah'a ise kullukta kusur ederse, ameli ziyan verir ona, eceli zarar verir ona. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini size kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımızın sonundaki önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber velayeti, Beşar Esad'ın Suriye direnişindeki rolü önemli ve belirleyici olduğunu belirtti. Suriye laboratuvarları İran teşhizatları ile donatılıyor. İran ve Hindistan'ın ikili işbirliğini genişletilmesine vurgu yaptı. İran İçişleri Bakanı bazı ülkeleri uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede pasif olmakla eleştirdi. Zaharova, Amerika'nın İran petrol sevkiyatını çalmak için yaptığı son girişimi sert dille eleştirdi. İran'ın füze operasyonunda yaralanan Amerikan askerlerine madalya verildi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.